İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi hocamız Profesör Doktor Ahmet Akbulut. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam İslam, Kur'an kavramları, İlahi Nizam ve İnsan programının konuları. Fakat her geçen gün şunu fark ediyorum ki İslam nedir, din nedir sorusunu sonra sonra cevaplar ala ala ilerliyoruz. Her durumda, her sorunda yeniden bir tanım yapmak gerekiyor. Yeniden belki anlamaya çalışmak gerekiyor. Bugün de biraz benim aklıma şöyle şeyler geldi. Acaba İslam'da, Kur'an'da, siz tabii ikisini farklı farklı konuşacağınız için özellikle ikisini de söylüyorum. Hem İslam diyorum, hem Kur'an diyorum. Dinleyicilerimizin de dikkatini çekmiştir elbet.
Eyvallah.
İnsanla ilgili konuşalım ama biraz insan haklarıyla ilgili konuşalım. Tabii bu tarihi kültürel bir durum ve tarihin bir döneminde ortaya çıkmış bir kavram, kavramsallaştırma boyutu olan bir durum ve belki de insan hakları bildirgesiyle insanların gündemine girmiş, arka planında felsefi düşünceler, felsefi değerler olan bir ifade etme biçimi. Bir söyleme, söylem.
Söylem tarzı. Evet.
Söylem tarzı. Ama İslam ve Kur'an açısından acaba Allah indinde biz bu konuyu nasıl bir çerçeve içerisinde konuşabiliriz? Yani bir Müslüman kişi olarak ben bunu size soruyorum. Müslüman bir birey olarak ben bunu size soruyorum. İki kullandığım kelime arasında da fark var mı? Onu da şimdi belki söylersiniz.
Şimdi bireysellik bizim tarihimize biraz yabancı bir kavram. Kur'an'a rağmen çok çok yabancı bir kavram. Ama siz de ifade ettiniz insan hakları kavramı Humayun Reis tarzında batılı bir kavram. Biliyorsunuz 1776 Amerikan Anayasası tarafından temeli odur, 1776. Daha sonra Fransız ihtilaliyle işte insan hakları kavramına dönüştü. Çünkü Amerikan Anayasası'nda Humayun Reis Amerikan yurttaşlık haklarıydı. Fransız şeyinde ihtilalinde ise evrensel, tüm dünya için geçerli, tüm insanlar için geçerli olarak dönüştürüldü. Ondan sonra da insan hakları kavramı dünya literatürüne girdi. Hatta insan hakları evrensel beyannamesi diye Birleşmiş Milletler'in beyannamesi vardır. Onun için insan hakkı dediğimiz zaman şöyle bir şey, statü ortaya çıktı. Bir yerde insanın insan olduğundan dolayı doğal olarak sahip olduğu haklar nerede ihlal ediliyorsa bu bir ülkenin iç meselesi olmaktan çıktı. Tüm insanlığın meselesi haline dönüştü. Hatta bugün dünyamızda da çok çok istismar edilen bir duruma da dönüştü dolayısıyla. Ama böyle bir kavramsallaşma ortaya çıktı. Bizim Müslüman geleneğimizde böyle bir kavramımız yok. Belki bunun yerine izzet dediğimiz, Kur'an'ın izzet dediği, bizim Türkçe'ye onur olarak tercüme ettiğimiz onur kavramı var. Bu insan haklarından biraz daha geniş bir kavram aslında. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muhatabı her bir insandır, her bir bireydir. Onun için peygamberlik görevi ontolojik farklılıktan, yani varlıksal farklılıktan dolayı Allah ile insan arasında iletişimi sağlama görevidir. Peygamberin peygamberlik görevi bundan ibarettir. Ve bize Allah'ın mesajını kitap olarak getirmiştir ve herkese de tebliğ etmiştir. Ve peygamberlik görevi bununla sınırlıdır. Onda Cenab-ı Hak hep tüm insanlara hitap etmektedir. Onun için Cenab-ı Hak Allah ile insan arasına insanlara da şey emretmiştir. Allah benimle aranıza bir şey koymayın diye. Kendisi de Allah'la insan arasına başka bir varlık koymamıştır. Onun için bütün çağrılarımızı, dualarımızı doğrudan Allah'a yaparız. Yardımlarımızı doğrudan Allah'tan isteriz. Araya bir aracı koyamayız.
Şimdi hocam şöyle bir durum söz konusu. Sizin bu söyledikleriniz genel çerçeveyi çizmek ve bize meseleye nereden bakacağımızla ilgili bir ışık tutmak açısından çok önemli. Çünkü hani dediniz ya, insan onuru, izzet dediğimiz şey herhalde bu işin yaklaşım biçimi, yani vizyon kısmıyla ilgili bir şey. İnsan hakları belki de tarihin belli bir zaman diliminde işte bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak bunu bir parçası veya bunu bir anlatma biçimi olarak ortaya çıkmış olabilir. Ama dinlerin genel olarak veya Allah, eğer öyle bir durumdaysak, ona inanıyorsak, yani genel olarak zaten insanın aklıyla ulaşması gereken şeyin bu olması gerekmiyor mu? Vahiy yoluyla ya da vahyin hitap ettiği akıl yoluyla her bir insanın kendi insani varlığından dolayı şerefli olması, onurlu olması ve de haklara sahip
orada
olması.
Orada onurla örtüşüyorlar.
Orada örtüşüyor,
örtüşüyorlar ama ben ifade etmeye çalıştım. Onur biraz daha geniş kavram. Neden? Çünkü biz Allah'ın muhatabıyız. Allah hiçbir kulunun vekaletini bir başkasına vermedi. Biz doğrudan Allah'ın muhatabıyız. Yani Allah adına kimsenin bize bir şey deme hakkı yok.
Onun için ben daha genişledim. Şimdi anladım hocam. Yani belki dinleyicilerimiz de anlasınlar. Benim gibi anladılarsa diye eyvallah. Öyle bir girdi yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü yani her bir insanın Allah'ın muhatabı olması konusunda sıkıntı var, değil mi? Öyle olduğu için zaten insan hakları diye bir şey ortaya çıkıyor.
Eyvallah. İnsan hakları insanın insan olmasından dolayı sahip olduğu haklara deniyor bu. Bizim onur kavramının, Kur'an'ın onur diye ifade ettiği kavramın içinde bunlar var. Ayrıca din adına hiç kimsenin de ona Allah adına, dolayısıyla din adına demek, Allah adına demek, bir şeye emretme yetkisine sahip değil.
İşte benim dolaşıp gelmek istediğim yani, yer burasıydı.
Zaten bu kadar önem, insana bu kadar önem verilmiştir. Remzi Hoca çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim de okuyanlar bilirler. Şeytana Cenab-ı Hak aduvullah tabirini kullanır. Allah'ın düşmanı. Şimdi şeytanın Allah'ın düşmanı olma imkanı var mı? Şeytan Allah'ın kulu.
Yani, imkanı diye soruyorsunuz değil mi? Böyle bir şey olarak, mümkün değil.
Ama burada bir mecaz, metafor kullanıyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak insanı tercih ettiği için insana düşman olan Allah'a düşman olmuş olur. Ayetin söylediği budur. Onun için dünyanın neresinde olursa olsun insana insan olduğu için düşmanlık yapan insan doğrudan Allah'ın düşmanıdır.
Bu ayetle ilgili doğrusu hiç böyle düşünmemiştim ama şu an bir, yani gerçekten zihin dünyamda bir açılım sağladı. Yani Allah'ın insana verdiği değeri anlatan da bir...
Eyvallah. Onun için bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir.
Hocam bu insan haklarında soyut bir ifadeyi geçmiş artık... En somutundan, işte siz söylediğiniz için hemen çağrışımdan dolayı ifade etmek istedim. Yaşama hakkı diyor mesela. Yani bunun insanlar tarafından kayıt altına alınması mı gerekmiş? Demek ki ne kadar zalimiz biz. Yani bu nasıl bir şey? Demek ki insanları öldürme hakkı görüyoruz kendimizde
şimdi
yani.
Şimdi görüyoruz da bunu maalesef din burada istismar ediliyor. Şimdi... bir insan kim olursa olsun, herhangi bir insanı öldürme hakkına başka bir insan sahip değil. Sadece meşru müdafaa vardır. Yani kendisini öldüreceğini zannettiği bir insanı, yani öyle bir durum karşısında meşru müdafaa hakkını kullanır. Bunun dışında hiçbir gerekçeyle bir insan diğer insanı öldüremez. Hele dini gerekçeyle hiç öldüremez. Çünkü din Allah'ındır. Öteki herkes dinde eşit hisseye sahiptir. Hiç kimse dini gerekçeyle başkasının üzerinde hareket edemez. Allah bu yetki kimseye vermedi.
Yani siz en zor olanından söylediniz. Kimse hani din açısından baktığınızda dini gerekçeyle dediniz. Birisini Eyvallah. Öldüremez. Yani bu bireysel bazda bu şekilde. Ama yani hiç kimse din açısından veya dini gerekçeyle hiç kimse üzerinde tahakküm kuramaz.
Evet, kuramaz.
Her çeşidi de bunun aynı cümleye girer mi?
Girer tabii, tahakküm kuramaz. Zaten onun için söyledim onu. Allah hiçbir kulunun vekaletini başka kuluna vermedi. Hiçbir kimse başka bir kulun yanında Allah adına hareket edemez demektir bu.
Hocam, o zaman acaba bu halife kavramı da yanlış anlaşılıyor olabilir mi? İnsanlar bu konuda da belki yeniden bilgilenme ihtiyacı içindedir.
Eyvallah, ama bizim geleneğimizde bu yanlış anlaşıldı. Özellikle siyasetin tahrik ettiği, siyasal zihnin tahrik ettiği bir yapılanmayla karşı karşıya kaldık. Özellikle Abbasiler döneminde. Halife öyle bir anlatıldı ki, halife zillullah fil art, yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Allah'ın vekili gibi, ama siyasi anlamda kullanıldı. Bu umumileşti. Daha sonra insana tahsis edildi. İnsan Allah'ın halifesi diye. Çünkü ayeti celilede Cenab-ı Hak meleklere inni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzüne bir halife göndereceğim. Yani bu halife kimin halifesi olduğunu belirlemedi. Ama biz sorguladığımız zaman biz olsak cinlerin halifesi olabiliriz. Çünkü bizden önce cinler vardı. Onların yerine geçebiliriz. Bir başka daha bunu bir makalemde izah etmeye çalıştım. Diğer bir şık da bunu Arapçada uygundur. İnsanlar bir cins olarak, yani bir dönemin insanlar olarak değil, başlangıçtan kıyamete kadar tüm insanlar birbirlerinin yerine geçerek Allah'ın bizden beklediği görevi yerine getirecek varlık olarak da anlamak mümkündür.
Aslında
yani bayrak yarışı şeklinde.
Görevli oluyor.
Görevli oluyor.
Halife bir nevi görevli oluyor.
Her birimiz görevliyiz. Dünyada hissemiz var. Ve bu dünyada yapıp ettiklerimizden her bir insan bireysel olarak sorumludur. Bunun altını çiziyorum.
Bu işte belki de sizin az önce söylediğiniz ifadeyi tekrarlayarak bir bahis daha açmak mümkün. Zillullah fil art. Nerede başladı hocam? Yani yeryüzünde Allah'ın gölgesi olma hevesi nedir? Yani nasıl oldu? İnsanlar buna nereden kapıldı? Halbuki Kur'an...
Ben biraz açık konuşmayı, köşeli konuşmayı seviyorum. Biraz, gerçi biraz gelenekçilerden çok da tepki alıyorum. Şimdi Muaviye döneminde nasıl kader iman esası haline geldiyse, Abbasiler döneminde de, ki ben yazılarımda da bunun dini kırılma noktası olarak görürüm, kaderin iman esası haline gelmesini. Abbasiler döneminde de bu kavram, zillullah fil art kavramı, Allah'ın vekaleti, yani biz Allah'ın iradesini yerine getiriyoruz, bizim yerine getirdiğimiz şey Allah'ın iradesidir tarzında bir dini söylem geliştirildi. Siyasal, özellikle siyasal zihin geliştirdi ve bu dine Allah'a aktarıldı. Onun için rahatlıkla hiç düşünmeden İnsana Allah'ın halifesi diyoruz. Yani ben hayret ediyorum.
Allah'ın iradesini yeryüzüne hakim kılmak Allah'a rağmen yapılacak bir iş midir hocam?
Şimdi bu topu taça atmak diye bir deyim kullanırız biz. Allah'ın iradesinin ne olduğunu Cenab-ı Hak zaten mesajında göndermiştir kitabında.
Yani onun buna ihtiyacı mı var? Biz bu
Allah'ın ihtiyacıyla ilgili
yani
değil. İnsanların bunu istismara ihtiyacı var. Sorun
ki,
burada.
Evet, insanlarla alakalı.
Ama şunu belirtmeme izin verin. Şimdi Allah mesajını göndermiştir. Biz ondan sorumluyuz. Hiç kimse kimseden sorumlu değil.
Ve bize yardım olsun diye göndermiş. Nasıl böyle bu
peygamberin kadar... Peygamberin de kitabın da gelmesi Allah'ın lütfudur, yardımıdır.
Evet, bu lütfu nasıl böyle bu kadar cezaya çeviriyoruz biz
ben,
acaba?
Ben cehaletten kaynaklandığını düşünüyorum. Bugün Müslüman dünyanın en büyük sorunu cehalettir. Hı hı. Hatta benim bir hocam var, onun tabiriyle söyleyeyim. Okullarımızda, fakültelerimizde de cehaleti tahsil ediyoruz.
Yani diplomalı cahiller mi oluyoruz yani, bir nevi? Anladım.
Çünkü bu kadar karmakarışık şey ancak tahsil yoluyla elde edilir.
İnsan zaman zaman düşünüyor. Yani o saf hani dini hassasiyetler, geleneklerimizde var olan şeyler, özlemiyor değiliz onları. O kadar çünkü samimane, içtenlikle yapılmış şeyler ki, onlara cahillik demiyorum ben aslında. Yani şimdi, insanların içlerinden gelerek ortaya çıkardığı şeyler.
Bir şeyi karıştırıyoruz. Karıştırdığımız temel bir nokta var. İyi niyet kavramı. Şimdi iyi niyet dediğimiz şey güzel bir şeydir birey için. Bireyin iyi niyetli olması, dünyaya bardağın dolu tarafından bakması harika bir şeydir. Ama yönetici kavramında, yöneticilikte başkalarını idare eden insanlarda iyi niyet yetmez. Çünkü istikamet de gerekir. İsterseniz ben Kur'an'dan bir örnekle bunu açıklamak isterim.
Lütfen hocam, çok iyi olacak.
Hazreti Adem aleyhisselam cennetten iyi niyeti yüzünden kovuldu. Yasak meyveden yerken cennette ebedi kalmak istiyordu. Hocam, hepimizin arzusu bu değil mi?
Sizin cümleleriniz böyle spot spot, ben bunları kaydediyorum. İyi niyet yüzünden kovuldu diyorsunuz.
İyi niyet yüzünden kovuldu. Zaten Adem aleyhisselamın zaafını şeytan anladığı için başarılı oldu. Neydi? İnsanların en zayıf anları zaaflı oldukları anlar. Çünkü cennette ebedi kalmak istiyor. Kur'an buna yer veriyor. Kur'an'ın buna yer vermesinin nedeni ne biliyor musunuz? Yani Adem aleyhisselamı bize anlatırken aslında bizim yapımızı anlatıyor bize.
İnsanı insana tanıtıyor, evet.
Onun için kamu işlerinde insanları, diğer insanlar ilgilendiren işlerde iyi niyet değil, istikamet, yani doğru olma şartı aramak zorundayız.
Ve bu istikamet sahibi, istikamet üzere olmanın herhalde, değil mi, ön şartıdır şimdi, bu. Herkes idarecilik yapabiliyor mu?
Şimdi idareci şöyle bir şey, onu Cenab-ı Hak idareciliğin ne olduğu ile ilgili bir düzenlemede bulunmadı. Ama ilkeleri gönderiyor bize. Bu hayatın ilkeleri, siyasetin de değil. Diyor ki adil olun, zulmetmeyin, emaneti ehline verin, ehliyet ve liyakate dikkat edin. İlke olarak gönderiyor. Kimin ehliyetli olduğunu sen bulacaksın. Bulmazsan cezasını sen çekersin.
O zaman işte bu insan hakları gibi, mesela demokrasi kavramı da bizim kavramımız değil deriz ama belli ki onunla da ilgili bizim sorunlarımız şimdi, var. Yani sen bulacaksın dediğiniz için buradan girmeye ihtiyacı hissettim.
Hayır, demokrasinin şöyle
demek
bir özelliği.
Demek ki ben bununla ilgili de kafa yoracak olma açısından bireysel sorumluluğa sahibim. Beni yönetecek olanla ilgili.
Şimdi birey sorumluluğunun, birey özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasi olamaz.
Evet, şimdi de en başa geldik, özgürlük. Şimdi, peki evet. Hocam biz özgür olamıyor muyuz? Dini açıdan böyle bir şey mümkün
vallahi
değil mi?
Vallahi bizim zihin dünyamız, siyasi dünyamız başkalarını kontrol üzerine dayalıdır. Yani biz dini yaşamayı değil, ki benim anlayışıma göre din bireyde başlar, bireyde biter. Biz başkasına dini yaşatmayı önceleyen bir zil dünyasına kavuştuk. Ben buna bir tarihsel yanılgı diyorum. Bu topyekün İslam dünyasının yanılgısıdır.
Yani kendimiz yaşamak yerine başkasına yaşatmak üzerine kurulu bir
bir zihne kavuştuk. Yani bunu din zannettik ya. Bunun düzeltilmesi için ilmi araştırmalara, dini araştırmalara gerek var. Ve bunu ıskalıyoruz. Şöyle düşünebiliyor musunuz Remzi Hoca? Tevbe suresinin 122. ayetinde hepiniz savaşa gitmeyin. Bir kısmınız da ilimle uğraşsın. Fıkıh tabirini kullanır. Derinlemesine araştırsın diyor. Yani ilimle uğraşmayı savaşla aynı görüyor. Çünkü ilim çok önemli bir güçtür. Uzun vadelidir, hayatidir. Çünkü doğrunuzu, yanlışını, yaptığınız yanlışlardan ders almanızı sağlayacak şeydir.
Yani bir mihenk diyorsunuz. İlim olmadan zaten savaşa bile gidilmemesi lazım. Savaşın da bir ilmi var o
hayır,
zaman.
Hayır, hepiniz savaşa gitmeyin. Savaşa gitmeme yok. Ama ilmi de unutmayın. Benim kanaatim biz ilmi unuttuk.
Biz ilmi de unuttuk. Dolayısıyla her şeyin de ilmini
hatta
unuttuk.
Hatta sık sık ben öğrencilerimle paylaşıyorum. Ya bu Müslümanlar ölmeyi biliyorlar, yaşamayı bilmiyorlar. Ey ilahiyatçılar, kalkın şunlara yaşamayı da öğretelim tarzında slogan haline getirdim.
Ama hocam o tarafta vaatler çok. Yaşarken insanlara bu kadar vaatler sunamıyoruz ki. Şimdi bir şehadet kavramı var. Çok önemli bizim için ve ülkemizde biliyorsunuz bazı şeyler yaşıyoruz.
Nerede,
çok
nerede
üzülüyoruz.
Çok dediniz anlayamadım. Orada başka bir şey söylediniz. Nerede? Öbür alemde mi? Bu dünyası güzel olanın öbür dünyası güzel olur. Bu dünyada görevini yapmayanın değil.
Hocam şimdi
bu dünya, çok önemli.
Dünya ile ilgili kavramlara Müslüman zihin dünyası o kadar aslında uzak gibi görünüyor. Yaşantı olarak inanın ben öyle görmüyorum hiçbir zaman. Çok dünyeviyiz. Ayrı.
dünyevi olmak zorundayız. Dünyaya geldik.
Güzel, yani dünyalı olduğumuz için dünyeviyiz ama söylem açısından o kadar dünyalı değilmiş gibi konuşuyoruz ki. Yani işte siz demin yakaladınız ya beni. Mesela o ya, özendirdiğimiz bir dünya var ama o dünya nasıl bir dünya acaba? İşte bu dünya nasılsa o dünyada öyle olacak diye öğretmediler
şimdi,
bize.
Şimdi Remziye Hocam, bu dünya eylem yeri. Öbür dünya hesap yeri. Allah aşkına, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü mü olur? Bu dünyada görevini yapmayan insanın öbür dünyadan niye beklesinler?
O zaman bu dünyadaki işlerimizden en önemlilerinden birisinin ilimle uğraşmak olduğunu ayet bu kadar açık söylemişken diyorsunuz. Hatta, biz Müslümanlar niye acaba ilimle uğraşma konusunu geriye bırakıyoruz?
Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadislerde ilim o kadar övülür ki bunu dinleyen insanların her birisi alim olmak zorundadır. Ne demek ancak alimler anlar? Ne demek Allah'tan ancak alimler korkar? Ne demek dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahireti isteyen ilme sarılsın ne demek? Bir ilim bundan daha güzel nasıl öncelenebilir?
Bilgi elde etme konusunda konusu da bir insan hakları konusu oluyor mu acaba? Şimdi siz konuşurken ben onu düşündüm. Bugün insan hakları ile ilgili bir takıntım var ya kafamda. Mesela düşünün ki hani bize bir imkan verildi. Biz TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda değil mi? Yani bunu yapıyoruz.
Sağ olsunlar.
İnsanlar da bizi dinliyorlar ve bilgi alma özgürlükleri dolayısıyla bunu dinliyorlar. Bir başkaları da aynı şekilde program yapıyor. Onları da dinliyorlar. Hani bu bir özgürlük ama bu özgürlükten de bir sorumlulukları doğuyor değil mi? Yani sizi de dinleyecekler, bir başkasını da dinleyecekler vesaire. Böyle gidiyor mu acaba bu zincir?
Evet, kararı kendisi verecek. Başkasının kararları değil. Her insan kararını kendisi vermek zorunda. Çünkü sorumluluk bireyseldir. Bakın, bizim geleneğimizde bunun izleri de vardır. Mesela müçtehit hata ettiği zaman bir sevap alır. Niye alır? Kafasını çalıştırdı, yanlış yaptı. Onu taklit eden insan, hatasını taklit eden insan günaha girer. Niye girer? Çünkü taklit etti, kafayı çalıştırmadı. Çünkü kafayı sını çalıştıran, aklı çalıştıran insan doğrusu bir kere yanlış yaparken 9 kere de isabet eder. Vallahi kafasını çalıştırmayan insan her zaman hata.
Ya matematik diyorsunuz. Kafayı çalıştırdığınız sürece illa bir yerde doğruyu bulacaksınız
Remzi Hocam,
demektir.
Remzi Hocam, matematik deme. Çünkü yarama dokundun şu bakımdan. Çünkü ben lisansı matematik okuyan öğrencilerden kurulu bir ilahiyat fakültesi kurmak istiyorum. Çünkü dinle uğraşan insanların matematiğe çok ihtiyacı var. Çünkü din
analitik
biraz soyut
zeka,
düşünce
evet.
Ve bu matematik zekasının ilahiyata aktarılmasını istiyorum.
Hocam, bu son sözünüzü dua olarak kabul edip bu programı...
Ben de dua olarak söyledim inşallah.
bu programı bununla kapatacağım. Çünkü dualarımız olmasa zaten ümidimiz de kalmayacak. En iyisi dualarımızı büyütelim ve bunlar için çalışalım ilim yolunda. Eylem yolunda ve onurlu bir hayat içinde Allah'tan her zaman cesaret isteyelim.
Yardım isteyelim.
Yardım isteyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum
ben
hocam.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akbulut idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.